Ayrım 18.
İkinci olarak, parti veya kilise daha önce de gördüğümüz gibi şu ya da bu nedenle demokrasinin başarısızlığa uğramaktan kurtulamadığı durumda siyasal iktidarın kendisine emanet edilebileceği bir azınlıktır. Zira bunların azınlık nitelikleri soylular ve zenginler sınıfının azınlık nitelikleriyle bir değildir. Üçüncü olarak da inanmışlar halkın çoğunluğundan daha enerjik, siyasal bakımdan daha bilinçli ve birçok durumlarda daha akıllı olduklarından hemen hemen emindirler. Bununla birlikte bazı akideler, iktidarı ele geçirmiş bazı akideler de içinde olmak üzere iş arayan serüvenci döküntüleri saymazsak sadece budala insanlara çekici gelir. Bundan ötürü zeka sadece bazı teokrasilerde belirgin nitelik olarak görülür. İktidar sadece bir parti grubu üyelerinin elinde bulunduğu zaman sert bir ideolojik sansür de kaçınılmaz olur. Gönülden inanmışlar yeni inancı yaymaya çalışır. Ötekiler ise yeni inanca dış görünüş itibariyle uymakla yetinirler. Birincilerin davranışı zekanın özgürce uygulanma olanağını ortadan kaldırır. İkincilerin tutumu ise ikiyüzlülüğü besler. Eğitim ve edebiyat klişe haline getirilir ve bunlarla inisiyatif ya da eleştirici kafalar değil, her şeye inanan kafalar yaratılmaya çalışılır. Eğer liderler kendi teolojilerine ilgi duyuyorlarsa, inançtan sapmalar görülür ve ortodoksluk gitgide daha dogmatik bir hal alır. Bir akidenin şok etkisi altında kalanları sıradan insanlardan ayıran şey, bunların az çok soyut ve günlük yaşantıdan az çok uzak bir şeyle duygulandırılabilme yetenekleridir. Eğer sevilmeyen bir yönetimi bu gibi insanlar kontrolleri altına alırlarsa sonuç, toplumun kendi halindeyken olabileceğinden daha da yüzeysel, daha da düşüncesiz hale getirilmesi olarak ortaya çıkar. Bütün düşüncelerde kalıtsal olarak geçerli inançlardan sapma yeteneğinin bulunduğunun ve bundan dolayı bütün düşüncelerin tehlikeli olduğunun bilinmesi, bu sonucu yani toplumun düşüncesiz ve yüzeysel kılınması elde etmek için büyük çaba harcanmasına yol açar. Bir teokraside yöneticilerin bağnaz çıkmaları olasılığı çoktur. Bağnaz yöneticiler ise sert olurlar. Sert olunca muhalefetle karşılaşırlar. Muhalefetle karşılaşınca eskisinden de sert olurlar. İktidar dürtüleri bile dinsel gayretkeşlik kisvesine bürünür ve bundan ötürü de hiçbir sınır tanımaz olur. İnsanların işkenceye konmasına, ateşte yakılmasına, Gestapo'nun ve Çeka'nın doğmasına da işte bu yol açar. Monarşi ve oligarşinin hem erdemleri hem de kusurları bulunduğunu gördük. Her ikisinin de belli başlı kusuru, bu hükümetlerin er geç, sıradan insanların isteklerine karşı umursamaz hale gelmeleri ve devrime yol açmalarıdır. Demokrasi, yerine sağlam oturduğu zaman bu cins istikrarsızlığa karşı bir koruyucudur. İç savaş çok büyük bir felaket olduğuna göre, en tavsiyeye değer hükümet biçimi bir iç savaş tehlikesini ortadan kaldırabilecek hükümet biçimidir. Bugün bir iç savaş çıksa bile eski iktidar sahiplerine zafer kazandıracak bir iç savaş düşünülemez. Bütün öteki noktalarda bir denge bulunduğu halde eğer iktidar çoğunluğun elindeyse böyle bir hükümetin iç savaşı kazanma şansı azınlığı temsil eden bir hükümetin iç savaşı kazanma şansından fazladır. Bu da demokrasinin üstünlüğünü gösteren bir başka kanıttır. Bununla birlikte son zamanlardaki bazı çeşitli olaylar bu kanıtın da sınırlı olduğunu göstermektedir. Bir hükümete demokratik diyebilmek için nüfusun oldukça büyük bir bölümünün siyasal iktidarda pay sahibi olması gerekir. Yunan demokrasilerinin en aşırıları kadınlarla köleleri siyasal etkinliğin dışında tutmuş, Amerika ise daha kadınlara oy hakkı tanımadığı zamanlarda kendini demokrasi saymıştır. Siyasal iktidara sahip nüfus yüzdesi arttığı oranda oligarşinin de demokrasiye yaklaştığı açıktır. Oligarşilerin belirgin nitelikleri sadece bu yüzde oranı küçük olduğu zaman ortaya çıkar. Bütün örgütlerde ama özellikle devletlerde yönetim sorunu iki katlıdır. Yönetim açısından sorun yönetilenlerin onayını sağlamaktır. Yönetilenler açısından ise sorun yönetimi sadece kendi çıkarlarını değil üzerinde iktidar sahibi olduğu topluluğun çıkarlarını da dikkate alan bir yönetim haline getirmektir. Bu sorunların bir tanesi tam olarak çözülürse öteki sorun ortaya çıkmaz. Eğer hiçbiri çözülmezse devrim çıkar. Ama bir kural olarak uzlaştırıcı bir çözüme ulaşılır. Yönetim safındaki belli başlı etkenler, kaba güç dışında gelenek, din, dış düşmanlardan korkma ve insanların çoğunda doğuştan bulunan bir liderin ardına takılma isteğidir. Yönetilenlerin korunmasını hiç değilse bir dereceye kadar sağlayan sadece bir tek yöntem bulunabilmiştir bugüne dek. O da demokrasidir. Bir yönetim yöntemi olarak demokrasi, bir bölüğü zorunlu olan, bir bölüğü ise prensip itibariyle zorunlu olmayan sınırlamalara bağlıdır. Zorunlu olan sınırlamalar iki kaynaktan doğar. Bazı kararların hızla alınması, bazı kararlar için ise uzmanların bilgilerine başvurulması gerekir. Büyük Britanya, 1931'de altın esasını bıraktığı zaman her iki etken de işin içine karışmıştı. Çabuk hareket etmek zorunluluğu bulunduğu gibi altın esasının bırakılışının ortaya çıkardığı sorunlar herkesin kolay kolay altından kalkabileceği cinsten sorunlar da değildi. Bundan dolayı demokrasi kendi görüşlerini ancak geçmişte yapıldığı gibi ortaya koyabildi. Savaş, mali sorunlardan daha az teknik bir sorun olmakla birlikte daha çabuk davranılmasını gerektiren bir sorundur. Parlamentoya veya kongreye danışmak, aslında biçim bakımından olmasa bile de facto karar daha önce alınmış bulunacağından böyle bir danışma komedi oynamaktan öte bir anlam taşımayacaktır. Mümkün ise de seçmenlere danışmak mümkün değildir. Zorunlu olan bu sınırlamalar dolayısıyla seçmenlerin birçok konuda karar vermeyi hükümete bırakmaları gerekmektedir. Demokrasi, hükümet kamuoyuna saygı göstermek zorunluluğunu duyduğu sürece başarılı olur. Uzun Meclis 1 dipnot 3 Kasım 1640'ta toplanıp 20 Nisan 1653'te Cromwell tarafından dağıtılan İngiliz Meclisi. Kendileri istemedikçe dağılmama kararı almıştı. Daha sonraki meclislerin de aynı yolu izlemelerine ne engel oldu? Bunun yanıtı ne basittir ne de güven vericidir. Her şeyden önce bir devrim ortamının bulunmayışı, yasama görevini yürütmekte olan meclis üyeleri için yenilmiş bir partiye mensup bile olsalar yine de tatlı bir yaşayış sürme olanağını garanti ediyordu. Üyelerin çoğu yeniden seçilebilirlerdi. Seçilmeyip yönetme zevkini kaybetseler bile bu sefer de rakiplerinin hatalarını kamuoyu önünde eleştirme olanağı sayesinde hemen hemen yönetmedeki zevke denk bir zevk duyacaklardı. Belirli bir süre sonra iktidara gelebilme olanakları ise yitirilmiş olmayacaktı. Öte yandan eğer meclis üyeleri anayasa oyunlarına başvurarak seçmenlerin kendilerinden kurtulmalarını olanaksız hale getirselerdi, bir devrim ortamı yaratmış olacaklardı ki bu da hem mallarını hem de canlarını tehlikeye düşürecekti. Stratford ile 1. Charles'ın başlarına gelenler düşüncesiz davranışları önleyen bir ibret olmuştu. Eğer bir devrim ortamı var olsaydı, bütün bunlar değişirdi. Tutucu bir meclisin, gelecek seçimlerde mala ve mülke karşılığını ödemeden el koyacak olan komünistlerin çoğunluğunu sağlamalarından korktuğunu varsayalım. Böyle bir durumda iktidar partisi pekala uzun meclisi taklit ederek sürekli olarak iş başında kalma kararı alabilirdi. Sırf demokrasi ilkelerine saygı yüzünden de iktidar partisinin böyle bir kararı almaktan kaçınması olanaksız olurdu. Onları böyle bir davranıştan alıkoyabilecek, o da eğer alıkoyabilirse, biricik şey silahlı kuvvetlere güvenememeleri olurdu. Bundan çıkarılacak ders şudur. Demokrasi, iktidarı seçmenlerin oyuyla iş başına gelen temsilcilere teslim etmek zorunda olduğundan, temsilcilerin bir devrim ortamında da seçmenlerin isteklerini temsil etmeyi sürdürmelerine olanak verecek kadar güven içinde hissetmez kendini. Kolaylıkla kavranılabilir koşullar içinde bir meclisin istekleri, ulusun çoğunluğunun isteklerine karşıt olabilir. Böyle koşullar içinde meclis, eğer ağır basan bir güce güvenebilirse, dokunulmazlık kazanmış olarak çoğunluğun isteklerine aykırı hareket edebilir. Bununla demokrasiden daha iyi bir yönetim biçimi bulunduğunu söylemek istemiyorum. Bununla sadece insanların uğrunda dövüşmeyi göze aldıkları sorunların bulunduğunu ve bu sorunlar bir kere doğdu mu hiçbir yönetim biçiminin iç savaşı önleyemeyeceğini söylemek istiyorum. Hükümetlerin en önemli amaçlarından biri sorunların bir iç savaşa yol açacak kadar sivrilmesini önlemek olmalıdır. Bu görüş açısından da demokrasi buna alışıldığı yerde belki de bütün öteki yönetim biçimlerinden daha iyidir. Bir yönetim biçimi olarak demokrasinin güçlüğü, uzlaşmaya hazır bulunulmasını istemesidir. Yenilen parti uzlaşmaya varmayı kendisi için bir onursuzluk haline getirecek kadar prensip sorunu yapmamalıdır. Öbür yandan çoğunluk partisi de üstünlüğünü kullanmada en son sınırları zorlayıp karşı tarafa ayaklanmaya kışkırtmamalıdır. Bütün bu saydıklarımızın gerçekleşmesi deneyim ister. Yasaya saygı ve kendisininkine uymayan görüşlerin ille de kötü olması gerekmediğine inanılmasını ister. Bunların hepsinden de önemli olarak aşırı bir korkunun bulunmaması zorunluluğu vardır. Zira böyle bir korku bulundu mu, insanlar kendilerine bir lider ararlar. Bulunca da ona boyun eğerler. Bu ise o liderin daha sonra bir diktatör olmasına yol açabilir. Bu koşullar sağlanırsa demokrasi, bugüne kadar ortaya konulmuş en istikrarlı yönetim biçimi olabilir. Demokrasiyi Amerika Birleşik Devletleri'nde, Büyük Britanya'da, Kanada ve Avustralya'da, İskandinav ülkelerinde ve İsviçre'de ancak bir dış tehlike tehdit edebilir. Fransa'da ise demokrasi gittikçe daha sağlam yerleşmektedir. Demokrasinin istikrar niteliği yanı sıra hükümetleri uyruklarının belki istenildiği kadar değil ama hiç değilse mutlak monarşiler, oligarşiler ve diktatörlerdekinden çok daha fazla çıkarını gözetmeye zorlamak gibi bir erdemi daha vardır. Modern bir büyük devlette demokrasinin aynı alanda başka yönetim biçimleriyle karşılaştırıldığına göre değil, ilgili büyük nüfus bakımından kaçınılmaz bazı noksanlıkları vardır. Antikitede temsil sistemi bilinmediğinden vatandaşlar pazar yerinde toplanır, her konu için kendileri oy kullanırlardı. Devlet sadece bir site sınırları içinde kaldığı sürece bu, her vatandaşa gerçek bir iktidar ve sorumluluk duygusu verirdi. Hele sorunların çoğu vatandaşın deneyimleri yoluyla anlayabileceği sorunlar olduğu zaman bu iktidar ve sorumluluk duygusu daha da artardı. Ne var ki seçim yoluyla iş başına gelmiş bir yasama organının bulunmayışı dolayısıyla demokrasi daha geniş bir alana yayılamıyordu. İtalya'nın öteki bölgelerinde oturanlar da Roma vatandaşlığına kabul edildikleri zaman bu yeni vatandaşlar siyasal iktidardan bir pay elde edemiyorlardı. Zira bu siyasal iktidarı uygulamak olanağına sadece Roma'da oturanlar sahiptiler. Modern dünyada bu coğrafi güçlük temsilciler seçme yoluyla çözüldü. Bir kez seçilen temsilciler daha son zamanlara dek büyük bir bağımsızlık kazanmış oluyorlardı. Zira başkentten uzakta yaşayanlar neler olup bittiğini, görüşlerini etkili bir biçimde anlatmalarına olanak verecek kadar çabuk ya da ayrıntılı öğrenemiyorlardı. Oysa şimdi radyo, gazete, çabuk ulaşım olanakları ve bunun gibi sayesinde büyük ülkeler gittikçe daha çok antikitenin site devletlerine benzemektedirler. Merkezdeki adamlarla merkezden uzak seçmenler arasında şimdi daha fazla bir çeşit kişisel ilişki vardır. Liderler ve liderlerin ardından gidenler birbirleri üzerine karşılıklı olarak daha çok baskı ve etki uygulayabilmektedirler. Oysa böyle bir şey 18. ve 19. yüzyıllarda olanaksızdı. Bunun bir sonucu olarak temsilcinin önemi azalırken liderin önemi artmıştır. Meclisler artık eskisi gibi seçmenlerle hükümetler arasında etkili bir aracı olmaktan çıkmıştır. Eskiden sadece seçim zamanında başvurulan bütün o güvenilmez propaganda araçları şimdi aralıksız kullanılabilmektedir. Yunan site devleti, propaganda yöntemleri yeniden aynen kullanılmaya başlandığı için demagoglarıyla, zalim hükümdarları, muhafız askerleriyle, sürgünleriyle olduğu gibi yeniden canlanmış bulunuyor. Büyük bir demokraside seçmen, başında bir lider görmek için büyük bir istek duyması dışında o kadar az bir iktidar duygusuna sahiptir ki, oyunu kullanmak zahmetine girmek bile istemez. Eğer seçmen önemli partilerden birinin uyanık bir propagandacısı değilse, kimin yönetimi ele alacağına karar verecek olan güçlerin enginliği karşısında kendi rolünü dikkate alınmayacak kadar önemsiz görebilir. Uygulamada seçmenin bir kural olarak bütün yapabileceği, programları kendisini hiç ilgilendirmeyebilen ve birbirinden çok az ayrılan, seçildikleri anda da dokunulmazlığına sığınıp programdan ayrılacaklarını çok iyi bildiği iki kişiden birine oyunu vermekten ibarettir. Öte yandan eğer seçmenin ateşli hayranı olduğu bir lider varsa, o zaman işe karışan psikoloji, monarşi ile birlikte üzerinde durduğumuz psikolojidir. Yani kralla kabilesi ya da kendisini eylemle destekleyen bir grup arasındaki bağ psikolojisi. Bütün usta siyaset tahrikçileri ya da örgütleri kendilerini halkın bir bireye bağlanma arzusunu kamçılamaya adarlar. Eğer bu birey büyük bir lider çıkarsa sonuç tek adam yönetimi olur. Yok eğer büyük bir lider olamazsa o zaman da gerçek iktidar onu seçtiren parti grubunun eline geçer. Bu gerçek bir demokrasi değildir. Yönetim alanının büyük olduğu yerde demokrasinin korunması çok zor bir sorundur. Bu soruna ileriki bir bölümde döneceğim. Buraya kadar sadece siyasette yönetim biçimleri üzerinde durduk. Oysa iktisadi örgütlerde ortaya çıkan biçimler o kadar önemli ve öyle değişiktir ki üzerinde ayrıca durulması gerektir. Bir endüstri girişiminde her şeyden önce antikitedeki vatandaş köle ayrımına çok benzeyen bir ayrım vardır. Vatandaşlar girişime sermaye yatıranlar, köleler de işçilerdir. Bu analojiyi fazla zorlamak istemiyorum. İşçiyi köleden ayıran şey, işçinin elinden gelirse istediği zaman işini değiştirebilme özgürlüğüne ve çalışma saatleri dışındaki vaktini dilediği gibi kullanabilme hakkına sahip bulunuşu olgusudur. Benim ortaya çıkarmak istediğim analoji yönetimle ilgilidir. Despotluklar, oligarşiler ve demokrasiler birbirlerinden özgür insanlarla olan ilişkileri bakımından ayrılırlar. Kölelerle olan ilişkileri yönünden ise hiçbirinin ötekinden ayrılığı yoktu. Aynı biçimde kapitalist endüstri girişimlerinde de iktidar, yatırım yapanlar arasında monarşik, oligarşik ve demokratik olarak bölünebilir. Ama işçiler yatırım yapmadıkları sürece bu iktidarda hiçbir pay sahibi olamazlar ve ancak antikitede köleler için düşünüldüğü kadar hak sahibi sayılırlar. Ticari şirketler son derece değişik, oligarşik temel örgüt biçimleri ortaya koyarlar. Şu anda işçilerin yönetim dışında tutuldukları olgusunu düşünmüyorum. Sadece pay sahiplerini düşünüyorum. Bu konuyu benim bildiğim kitaplar içinde en iyi anlatan eser, Burl ve Mintz'in daha önce de sözünü ettiğim Modern Şirket ve Özel Mülkiyet adlı eserleridir. Burl ve Mintz, Yönetim Evrimi başlıklı bölümde oligarşilerin çok kere mülkiyet üzerinde az pay sahibi oldukları halde nasıl büyük sermaye birikimlerinin yönetimini ellerine geçirdiklerini göstermektedirler. Vekiller Komitesi ile ilgili düzenler yoluyla yönetim kurulu kendi yerine geçecekler fiilen dikte edebilir. Mülkiyetin yeteri kadar bölüşüldüğü yerde yönetim kurulu mülkiyet üzerinden payı önemsiz bile olsa böylelikle kendi kendini sürdüren bir kuruluş haline gelebilir. Bu satırlar yazarının başka herhangi bir yerde bulabildiği bu koşullara en yakın yöntem Katolik Kilisesi'ne hükmeden örgütün yöntemidir. Papa, kardinalleri seçer. Kardinaller kurulu da karşılık olarak Papa'nın yerine geçecek olanı seçer. Bir dipnot. Adı geçen kitapta sayfa 87-88. Bu yönetim biçimi, birincisi 4 milyar, ikincisi de 2 milyar dolarlık aktif, 1 Ocak 1930'da sahibi olan Amerikan Telefon ve Telgraf Şirketi ile Birleşik Devletler Çelik Şirketleri gibi dünyanın en büyük şirketlerinden bazılarında vardır. Yukarıda sözünü ettiğimiz şirketlerden ikincisinde direktörlerin elinde bulunan payların toplamı bütün pay miktarının ancak %1.4'üdür. Ne var ki iktisadi iktidarın tümü onların elindedir. Bir ticari şirket örgütünün karmaşıklığı herhangi bir siyasal kurum örgütünün karmaşıklığından daha büyük olabilir. Direktörler, pay sahipleri, tahvil sahipleri, İcra kurulu heyeti ve sıradan çalışan hep başka başka işlevlere sahiptir. yönetim genellikle oligarşi biçiminde olup bu oligarşinin birimleri pay sahipleri değil, paylardır. Direktörler de bu payların seçilmiş temsilcileridir. Uygulamada direktörler pay sahiplerine karşı siyasal oligarşi yönetiminin tek tek oligarklara karşı elinde bulundurduğundan daha büyük iktidara sahiptir. Per contra bir dipnot. Latince buna karşılık. Sendikacılığın iyi örgütlendiği yerde çalışanlar çalıştırılma koşulları konusunda sesini iyice duyurabilmektedir. Kapitalist girişimlerde eşi benzeri bulunmayan bir amaç ikiliği, duality vardır. Bu girişimlerin varoluşlarındaki amaç, bir yandan kamuya mal ve hizmet sağlamak, öbür yandan da pay sahiplerine kar sağlamaktır. Siyasal örgütlerde politikacılar sadece kendi maaşlarını en yükseğe çıkarmayı değil, kamu yararını hedef tutarlar sözde. Bu yalancı gösterişten zorbalık yönetimlerinde bile vazgeçilmez. İşte siyasette iş alanına oranla daha fazla ikiyüzlülük bulunuşunun nedeni de budur. Ne var ki demokrasinin ve sosyalist eleştirmenin bir araya gelen etkileri altında birçok büyük endüstri kaptanları siyasal aldatıcılık sanatını elde etmişler ve servet yaparken göz önünde tuttukları biricik amacın kamu yararı olduğu yalanını kıvırmayı öğrenmişlerdir. Politika ve iktisat arasındaki birleşmeyi hedef tutan modern eğilimin bir başka örneği de budur. Belirli bir kurumda yönetim biçimlerinin hangi yollardan değiştiği konusunda da söyleyeceklerimiz vardır. Bu konuda tarih bize hiç kılavuzluk etmiyor. Mısır ve Babil'de tarih kayıtlarının başladığı dönemde mutlak monarşilerin tam anlamıyla gelişmiş olduğunu görmüş bulunuyoruz. Antropolojik kanıtlara dayanarak mutlak monarşilerin, aşiret reislerinin başlangıçta ihtiyarlar heyeti tarafından sınırlandırılan yetkilerinden geliştiği tahminini yürütmeye cüret edebiliriz. Bütün Asya'da Çin'i saymamak koşuluyla mutlak monarşi, Avrupa etkisi altında kaldığı durumlar dışında hiçbir zaman başka bir yönetim biçimine yol verme belirtisi göstermemiştir. Oysa Avrupa'da tam tersine mutlak monarşi tarih zamanları içinde hiçbir vakit uzun süre istikrarlı olamamıştır. Orta çağda kralların iktidarını, soylular sınıfının iktidarı yanı sıra az çok önemli ticaret kentlerinin iç özerkliği sınırlıyordu. Rönesans'tan sonra Avrupa'da kralların iktidarı arttı. Ama bu artış orta sınıfın önce İngiltere'de, sonra Fransa'da ve derken Batı Avrupa'nın öteki ülkelerinde yükselişiyle sona erdi. Bolşeviklerin 1918 başlarında seçilmiş meclisi kovmalarına kadar parlamenter demokrasinin uygar dünyada kesinlikle yürürlükte kalacağı düşünülebilirdi. Bununla birlikte demokrasiden uzak akımlar yeni bir şey değildir. Bunlara birçok Yunan site devletinde, imparatorluk kurulduktan sonra Roma'da ve Orta Çağ İtalya'sının ticaret cumhuriyetlerinde rastlanır. Demokrasiye yönelen ya da demokrasiden uzaklaşan gelişmeleri belirleyen herhangi bir genel ilke bulabilmek mümkün müdür?